Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı ilk defa tek başına. Yelkenli Dünya Turu, Kaptan Joshua Slocum'un Seyir Defteri. Yazarı Joshua Slocum. Özgün adı Sailing Alone Around the World. Çevirmeni Hülya Ley. Türü Seyir Defteri. Naviga Yayınları 1. baskı Şubat 2011. ISBN numarası 978-605-88853-1 ve 8. Bu kitap 208 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Şubat 2017. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. 113 yıl sonra nihayet. Yelkenle tek başına dünyayı dolaşmak pek çok denizcinin en büyük hayali. Joshua Slocum işte bu hayali gerçekleştiren dünyadaki ilk denizcidir. Üstelik motoru bile olmayan küçük bir tekneyle, hem de tek başına, hem de Güney Amerika'yı dolaşarak. Sadun Bora Türk denizcileri için neyse Slocum da dünya yelkencileri için odur. Bugün dünya denizlerinde 10.000'in üzerinde Slocum'un teknesi Spray'in benzeri dolaşmaktadır. İşte bu kitap Spray'in ünlü yolculuğunun kaptanı Joshua Slocum'un bundan 113 yıl önce kendi kalemiyle yazdığı hikayesidir. Naviga böyle bir eseri Türk denizciliğine kazandırdığı için gurur duyuyor. Ve kitaptan kısa bir bölüm. Majesteleri beni samimiyetle karşıladı ama beni tanıştıran arkadaşım Yargıç Bayers, dünya etrafına yaptığım seyahatten söz ederek bu muhterem devlet adamını bilmeden gücendirdiği için ikimiz de çok pişman olduk. Mr. Krüger Yargıç'ı sert bir şekilde düzelterek dünyanın düz olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı dünyanın etrafında demek istemiyorsunuz herhalde dedi. Bu mümkün değil. Sizin demek istediğiniz dünya yüzeyinde olmalı. Mümkün değil diye ekledi. Mümkün değil ve ardından ne Yargıç'la ne de benle tek bir kelime dahi konuşmadı. Hoş geldin Slocum. Hoş geldin ilk defa tek başına. 1948 yılında yüksek tahsilim için İngiltere'ye gitmiştim. İngilizceyi çat pat sökmeye başlayınca o zaman yani 2. Dünya Savaşı'na kadar yelkende dünya seyahati veya uzun yolculuklar yapmış denizcilerin yazdıkları kitaplar artık elimden düşmez olmuştu. Sayıları az da her biri en iptidai koşullarda yapılmış deniz yolculuklarını, Pasifik'in en ücra adalarını, hatta birçoğunun hala yamyam olan yerliler arasında yaşadıkları olayları anlatan birbirinden güzel, ilginç eserlerdi. Hele bu kitapların içinde bir tanesi vardı ki kaç kere aynı heyecanla okuduğumu bile unuttum artık. Bugün hala dünya seyahatleri edebiyatının başyapıtı olan bu şaheser, dünyayı ilk defa bir yelkenli ile ve yalnız başına dolaşan ünlü denizci kaptan Joshua Slocum'un Sailing Alone Around the World şimdi elinize aldığınız ilk defa tek başına adlı ölmez eseridir. Amerikalı genç Joshua bir yelkenli ticaret gemisinde tayfa olarak denize adımını atar. Uzun deniz hayatından sonra kaptanlığa kadar terfi eder, çalışır. Hatta gemi sahibi olur. Equidneck adlı yelkenli gemisi Brezilya sahillerinde batınca ondan kurtarabildiği kısıtlı malzeme ile 10 metre boyunda Liberdade ismini verdiği basit bir kano yapar. Ve onunla karısı 3 çocuğu ile beraber New York'a dönmeyi başarır. Kitabının bendeki eski baskısında bu yolculuğu The Voyage of Liberdade başlığı altında uzun uzun anlatır. Slocum ticari kaptanlığı bıraktıktan sonra Amerika'nın doğu sahillerindeki New Bedford balıkçı kasabasında bir tarlada terk edilmiş 11.2 metre boyunda bir balıkçı teknesi alır. Onu kendi elleriyle tamir, daha doğrusu yeni baştan inşa eder, donatır. Spray adlı bu teknesiyle 1895 yılında Atlantik'e tek başına yelken açar, Cebeli Tarık'a yol verir, oradan Güney Amerika sahillerine ulaşır. Yüzme bilmezmiş, bir yerde botla sahile çıkarken devrilir de hayatını zor kurtarır. Horn burnunu geçer, Magellan boğazında vahşi yerlilerin baskınından güverteye nalın çivisi dökerek canını kurtarır. O zamanlar pek az bilinen, hala birbirlerini yiyen yamyamların yaşadığı adalarda gezer. Hatta bir tanesinde sen yolda arkadaşını yemişsindir diyerek yalnız geldiğine inanmazlar. Afrika'nın güneyinden Ümit burnunu aşar ve yıllar sonra tekrar demir aldığı limana döner. Slocum çok iyi bir denizci olduğu kadar navigasyonu, açık deniz, astronomi seyrini de çok iyi bilen bir kaptandı. Basit bir çalar saatle boylam hesabı yapmış, koyduğu mevkileri hiçbir zaman şaşmamış. Çift direkli sprey ise yelkenlerini ayarlayınca dümen tutmadan kendi kendine yol alan denizci bir tekne çıkmış. Bugün ondan esinlenerek yapılmış sayısız yelkenliğe dünyanın her tarafında rastlarsınız. Slocum 1909 yılı Kasım ayında Spray ile tekrar Atlantik Okyanusu'na yelken açmış ama ondan sonra ne kendinden ne de teknesinden geride hiçbir iz bırakmadan yok olmuş. Genel kanaat bir gemi çarpması sonucu batmış olmasıdır. Denizi bol, ruhu şad olsun. Kaptan Slocum bu seyahat ile uzun deniz yolculuklarının ufak bir yelkenli ile yapılabileceğini ispat etmiş. Kendinden sonra nice insana örnek ve önder olmuştur. Pek güzel bir üslupla yazdığı kitap yüzyılı aşkın bir zamandır hala dünya seyahatine çıkanlara rehber olmaya devam etmektedir. Amerika'da Slocum Society adlı bir dernek onun anısını yaşatır, insanları uzun yolculuklara teşvik eder. Hatta bizden dünya seyahati dönüşümüzde PTT'nin çıkardığı kısmetin dünya seyahatini pulunu istemiş ve müzelerine koymuşlardı. Son yıllarda memleketimizde denize ve yelkene merak artınca Amatör Denizcilik Federasyonu ve Naviga dergisi deniz seyahatleri ile ilgili eserleri tercüme ettirip yayınlamaya başladı. Yıllardır kendilerine bir an evvel Slocum'un kitabını basmalarını ısrarla tavsiye etmiştim. Epeyce geç kalınmış olmasına rağmen nihayet Hülya Leh dostumuzun bunu tercüme ettiğini sevinerek öğrendim. Ve Naviga'nın bu esere benim kısa bir tanıtım yazısı talebini adetim hilafına memnuniyetle kabul ettim. Denizci olsun olmasın herkesin, hele okyanuslara yelken açmaya heveslenen bütün denizcilerin zevkle, ibretle okuması şart olan bu kıymetli eseri tercüme ederek deniz edebiyatımıza kazandıran Hülya Leyhi ve onu yayına hazırlayan Naviga ekibini candan kutlarım. Aramıza gelişi yüzyılı geçmiş de olsa hoş geldin koca kaptan Joshua Slocum, hoş geldin evimize, teknemize, ilk defa tek başına. Sadun Boro, Ocak 2011. Kaptan Joshua Slocum, 1844-1924. Kaptan Joshua Slocum 51 yaşındayken Spray adlı teknesiyle tek başına çıktığı yelkenle dünya turunu 3 yılda tamamlayarak dünya denizcileri için bir efsane oldu. Kanada Nova Scotia'da doğan Slocum, denizde macera dolu bir hayatın özlemiyle 14 yaşındayken evden kaçarak bir balıkçı teknesinde aşçı yamağı olarak iş buldu. Yemekleri pek rağbet görmeyince kısa süre sonra eve dönmek zorunda kaldı. Ancak 16 yaşında annesini kaybedince tekrar evden ayrıldı ve ticaret gemisi Halifax'ta denizci olarak çalışmaya başladı. Yıllar içinde kaptanlığa kadar yükseldi. Çeşitli gemilerle Çin, Avustralya ve Japonya'ya uzanan seferler yaptı. 1871'de Avustralya'da Virginia Albert Walker ile evlendi. Sonraki 13 yıl boyunca seferlerinde eşi Virginia onu yalnız bırakmadı ve 7 çocukları oldu. 1884 yılında Virginia bir sefer sırasında hastalandı ve öldü. Kaptan Slocum ikinci evliliğini 1886'da kuzeni Henrietta ile yaptı. Fakat Henrietta denizdeki hayatı ilk eşi kadar çekici bulmuyordu. Slocum ailesi 1889 yılında New York'a vardı. Bundan sonra Henrietta bir daha denize açılmadı. Slocum o güne kadar yaşadığı maceraları 1890'da Voyage of the Liberate adlı kitap haline getirdi. Buharlı ticaret gemilerinin çoğalması ve yelkenli gemilerin denizlerden çekilmeye başlaması ile işsiz kalan Slocum, Fairhaven'da çürümeye bırakılmış eski bir balıkçı teknesi Spray'i yeniden inşa etti ve 24 Nisan 1895'te ünlü yolculuğuna çıktı. 3 yıldan uzun bir süre sonra 46 bin millik turunu tamamlayarak 27 Haziran 1898'de Newport, Rhode Island'da vardı. 1899'da bu destansı yolculuğunu anlattığı Sailing Alone Around the World adlı kitabını yazdı. Yıllar içinde kitaplarının geliri azalmaya başlayınca yaşadığı finansal zorluğu aşmak isteyen Kaptan Slocum, 1909 yılında başka bir kitap anlaşması umuduyla Güney Amerika'ya doğru tek başına yelken açtı. Bu yolculuğu sırasında Kolombiya ve Venezuela arasındaki Orinoco nehrinde kaybolan Slocum'dan tüm aramalara rağmen bir daha haber alınamadı. 1924 yılında eşi Henrietta, Kaptan Joshua Slocum'un yasal olarak ölü ilan edilmesini istedi. Bütün bu inanılmaz maceraları yaşayan Kaptan Joshua Slocum yüzme bilmiyordu. Spray'in yelken planı. Düz çizgiler Spray'in uzun yolculuğa başladığındaki arma planıdır. Spray bu armayla Antlatlı'yı geçip Cebeli Tarık'a, devamında da Güneybatı Brezilya'ya gitti. Güney Amerika'da baston ve bumba kısaltılıp kıça ana direkten kısa miza ana direğe eklenen tekne, sloop olarak başladığı yolculuğuna yawl olarak devam etti. Bu yeni arma planda noktalarla belirtilmiştir. Pupa seyrinde tekneye hız kazandırmak için bastona bağlanmış bir bambu gönderi ile yeni bir yelken alanı daha yaratılmıştır. Okuyucularımızın dikkatine! Slocum kitabında yukarıdaki değişikliği göz ardı ederek teknesinden hep sloop diye bahsetmiştir. Biz de yazarın bu tercihine uyduk. Bu nedenle tekne yol, arma ile yaptığı yolculuklarda da sloop olarak anılmıştır. Bölüm 1. Mavi burunlu Yankee diye meyilli atalar. Çevirinin notu: Yankee, Kuzey Amerikalı. Blue Nose veya Mavi Burun, 18. yüzyıl sonlarında Nova Scotyalılara verilen takma at, aynı zamanda o bölgeye özgü bir tekne tipi. Denize duyulan gençlik aşkı. Northern Light gemisinin kaptanlığı. Aquidneck'in batışı. Liberdade kanosuyla Brezilya'dan eve geri dönüş. Hediye bir gemi. Spray'in yeniden inşası. Finans ve kalafatlama bilmecesi. Spray'in denize inişi. Denizci bir eyalet olan Nova Scotia'nın güzelim topraklarında bir tarafı Fundy koyuna, diğer tarafı ise bereketli Annapolis Vadisi'ne bakan North Mountain dedikleri bir dağ silsilesi bulunur. Bu tepelerin kuzey rampasında bugüne kadar her türden pek çok teknenin yapımında kullanılmış, bu iş için son derece uygun ve dayanıklı ladin ağaçları yetişir. Bu kıyının sağlam, dayanıklı ve de güçlü insanları dünya ticaretiyle rekabet içindedir. Ama ne var ki kafa kağıdında doğum yeri Nova Scotia yazan bu usta denizcilere bu rekabet vız gelir. Ben soğuk bir 20 Şubat günü soğuk kuzey dağlarının en soğuk bölgesinde dünyaya gelmişim. Aslında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, yani doğuştan Yankee, yani kuzeyli olmama rağmen Nova Scotyalıların kelimenin tam anlamıyla Yankee oldukları söylenemez. Ailem her iki taraftan da denizci kökenli. Eğer Slocum soyadını taşıyan biri denizde değilse, ya tahtadan model tekneler yontuyor ya da kafasında seyirler tasarlıyordur. Babam ıssız bir adaya düşse bile eve gitmenin yolunu bulabilecek bir insandı. Yeter ki elinde bir çakı ve etrafında kesecek bir ağaç olsun. Bir tekneye baktı mı iyi olup olmadığını hemen anlardı. Ama ona güven veren yer, başına türlü belaların açıldığı eski çiftlikti. Bir avuç rüzgara bana mısın demez, açık havada bir araya gelindiğinde ya da eski usul dini toplantılarda asla arka sıralarda yer almazdı. Bana gelince muhteşem deniz daha ilk görüşte beni büyüledi. Henüz 8 yaşındayken boğulma olasılığımız yüksek olmasına rağmen koydaki diğer oğlanlarla birlikte yüzmeye başladım. Delikanlıyken ise balıkçı uskunasında aşçının en önemli yardımcısıydım. Ama ne var ki bu fazla uzun sürmedi. Daha yaptığım ilk pudingi gördüklerinde tayfalar isyan etti ve yemek sanatçısı olarak parlamama fırsat vermeden beni şutladılar. Mutluluk yolundaki ikinci adımda ise uzak diyarlara giden tam armalı bir gemi direğinin önündeydim. Açıkçası ben kaptanlığa kamera penceresinden girerek değil, loçadan kıç üstüne yükselerek geldim. Yaptığım en güzel görev yarı sahibi olduğum muhteşem gemi Northern Light'ın kaptanlığıydı. Onunla gurur duymakta haklıydım. Çünkü o zamanlar için 1880'lerde Amerika'nın denizlerdeki en zarif gemisiydi. Daha sonra tüm el işçiliği bana göre mükemmele yakın güzellikte olan ve rüzgar estiğinde buharlı gemilerden aşağı kalmayan ufak gemi Aquidneck'i satın aldım ve yola çıktım. Karaya vurup parçalandığı Brezilya sahillerinde güvertesinden ayrıldığımda yaklaşık 20 yıllık gemi kaptanıydım. Oradan ailemle birlikte Liberdade adlı sandal ile kazasız belasız New York'a eve döndük. Tüm seyahatlerim yabancı ülkeler oldu. Kargo ve ticaret gemileriyle çoğunlukla Çin, Avustralya, Japonya ve de Baharat adaları arasında yelken yaptım. Benimkisi öyle halatları bağlayıp örf ve adetlerini neredeyse unuttuğum karaya yerleşmeyi özleten bir yaşam tarzı değildi. Zamanla kargo gemileri zor bir döneme girdiğinde ki sonuçta öyle oldu, ben de denizden kopmayı denedim. Ama yaşlı bir denizci olarak başka ne iş yapabilirdim ki? Ben rüzgarlarla doğmuştum ve her şeyi bir yana bırakıp denizi belki de başka hiç kimsenin yapmadığı kadar esaslı bir şekilde incelemiştim. Denizcilikten sonra olabilecek en cazip iş tekne yapımıydı. Her iki meslekte de uzman olmak için can atıyordum ve zamanla bir şekilde bu hayalimi gerçekleştirdim. Sağlam gemilerin güvertesinde en kötü fırtınaları atlatırken her tür havada ve dalgada güvenli olabilecek tekne türünü ve ölçülerini hesapladım. Birazdan öyküsünü anlatacağım seyahat sadece maceraya olan düşkünlüğümden değil, aynı zamanda yaşam boyu biriken deneyimlerimin doğal bir sonucu olarak gerçekleşti. 1892 yılının kış ortasında bir gün eski okyanuslardan 1-2 yıl önce kopup geldiğim Boston'da tam ben gemi kaptanlığına başvurup ekmeğimi yine denizden mi kazansam yoksa gidip bir tersanede mi çalışsam diye düşünürken rastladığım eski bir tanıdık balina kaptanı "Fairhaven'a gel, sana bir tekne vereyim" dedi. "Ama biraz tamire ihtiyacı var" diye de ekledi. Kaptanın şartları tam olarak açıklandığında bana son derece uygun geldi. Tekneyi denize inebilir hale getirmem için gereken tüm desteği içeriyordu. Derneğe $50 vermeden tersanede iş bulamayacağımı öğrendiğimden bu teklifi seve seve kabul ettim. Gemi kaptanlığı konusunda ise ortalıkta denize açılmak için doğru dürüst bir gemi kalmamıştı. Neredeyse tüm yelkenli gemiler buharlı gemilerin çalışabilmesi için odun olarak kesiliyor ya da limandan limana yüz kızartıcı şekilde burnundan tutulup yedeğe çekiliyor, pek çok değerli kaptan da işsiz kalıyordu. Ertesi gün New Bedford'un hemen karşısındaki Fairhaven'a ulaştım ve arkadaşımın bana bir tür şaka yaptığını fark ettim. Gemi dediği şey Spray adında antika denecek kadar eski sloop tipi bir tekneydi. Çevirenin notu sloop tek direkli flok ve randa yelkenli tekne, şalopa. Komşuların dediğine göre Fi tarihinde yapılmıştı. Tuzlu sudan oldukça uzak bir tarlaya yerleştirilip payandalarla desteklenmiş, üzerine de branda örtülmüştü. Söylememe dahi gerek yok. Fairhaven'daki insanlar son derece tutumlu ve meraklıdır. 7 yıl boyunca acaba kaptan Eben Pierce bu eski spreyi ne yapacak diye sorup durmuşlardı. Benim oraya geldiğim gün dedikodu son haddindeydi. En sonunda birisi çıkıp geliyor ve köhne spreyin üzerinde çalışıyordu. "Tekneyi parçalayacak herhalde değil mi?"
"Hayır, yeniden yapacakmış."
Herkes hayretler içerisindeydi. Neredeyse bir yıldan fazla bir süre boyunca bunca uğraşa değer mi sorusunun karşılığı olarak "Evet, değmesini sağlayacağım" diyerek cevap verdim. Baltam omurga için dayanıklı bir beşe ağacını kesti. Çiftçi Howard az bir para karşılığında bu kütüğü ve de yeni teknenin eğrilerine yetecek kadar keresteyi taşıdı. Bir buhar kazanı donattım. Postalar için kullanacağım ince düz kalasları ıslatıp esneyinceye kadar istimledim. Daha sonra da büyük bir kütüğün üzerinde eğip kullanılacak şekli alana kadar orada bağlı bıraktım. Çalışmalarım sonucunda her gün somut bir şeyler ortaya çıkıyor, komşularımın sohbeti ise işi eğlenceli hale getiriyordu. Yeni baş bodoslamanın yeni omurgaya birleştiği gün spreyin tersanesinde şenlik vardı. Durumunu incelemek üzere ta uzaklardan balina kaptanları geldi. Hepsi birden, hep bir ağızdan birinci sınıf dediler. Onların gözünde buzu bile kırabilir idi. Bodoslama Praçoğlu takıldığında en yaşlı kaptan samimiyetle elimi sıkıp spreyin Grönland sahillerinde dahi en iyi provaya sahip olamaması için hiçbir neden göremediğini söyledi. En önemli baş bodoslama parçası esaslı bir meşe kütüğünden yapıldı. Nitekim daha sonraları Keeling adasında bir mercan kayalığını ikiye biçtiğimde bana mısın demedi. Bir tekne için beyaz meşeden daha iyi bir ahşap yetişmemiştir. Bodoslama Praçoğlu ve tüm posta eğrileri bu tahtadan eğilip bükülüp şekillendirilerek yapıldı. Ciddi bir şekilde işe koyulduğumda neredeyse Mart ayıydı. Hava son derece soğuk olmasına rağmen etrafımda bana tavsiyelerde bulunan yeterince uzman vardı. Arada bir balina kaptanı yaklaştığı zaman bir süre çalışmaya ara vererek keserime dayanıp onunla denizci sohbetine dalıyordum. Balina kaptanlarının evi olan New Bedford Fairhaven'a bir köprüyle bağlıdır ve de güzel bir yürüyüş yoludur. Bu insanların tersaneye yollarını düşürüp fazla sık uğradıklarını hiçbir zaman düşünmedim. Kutup balinacılığı hakkında anlattıkları muhteşem hikayeleri dinleyince spreyin baş bodoslamasına belki buzlarla karşılaşır diye çifte praçol koymaya karar verdim. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.